Ayrım 9, Bölüm 9, Hüznün Güzelliği, Sayfa 93.
Edward Hopper, yapıtları hüzünlü olan ama onlara bakan bizleri kedere boğmayan sanatçılardandır. Bach'ın ya da Leonard Cohen'in resimdeki karşılığı diyebiliriz ona. Ana tema yalnızlıktır. Hopper'ın insanları evden uzaktır. Oturdukları ya da ayakta durdukları mekanda onlardan başka kimse yoktur. Kimi bir yatağın köşesinde oturmuş bir mektup okur, kimi bir barda tek başına içki içer. Kimi trenin penceresinden dışarıyı seyreder, kimi de otel lobisinde kitap okur. Yüzlerinde kırılgan ve içe dönük bir ifade vardır. Az evvel terk etmiş ya da az evvel terk edilmişlerdir. Kendilerine bir iş, bir sevgili ya da arkadaş aramaktadırlar. Bu arayışla geçici seyahat mekanlarına sürüklenmişlerdir. Vakit genelde gecedir ve pencerenin dışında karanlığın, uçsuz bucaksız bir ovanın ya da tuhaf bir şehrin tehdidi kol gezer. Hopper'ın tabloları kasvetin ta kendisini resmediyor olmasına karşın onlara bakmak karamsarlık vermez insana. Aksine tablolara bakan kişi orada kendi hüznünün yansımasını görür. Hüznün can yakıcılığı da az olsa da dinmiş olur. Üzgün olduğumuzda üzgün kitaplar bize teselli verir. Sarılacak ya da sevecek kimsemiz olmadığında yalnızlık kokan benzin istasyonlarına gitmemiz gerekir belki de. Otomat, 1927, yalnız başına oturmuş kahve içen bir kadını resmeder. Vakit gecedir. Kadının üzerindeki mantodan ve şapkadan anlaşıldığı üzere dışarıda hava soğuktur. Görünüşe bakılırsa oda geniştir, boştur ve iyi aydınlatılmıştır. Dekor tamamen işlevseldir. Mermer kaplı bir masa, sağlam görünen siyah tahta sandalyeler ve beyaz duvarlar. Kadının yüzünde içe dönük, biraz da korkmuş bir ifade vardır. Böyle yerlerde oturmaya alışkın değildir sanki. Belli ki o masaya oturmadan önce yaşamında bir şeyler ters gitmiştir. Kadın her şeyden habersizdir ya, yine de farkında olmadan resme bakan kişiyi öyküler yazmaya devam eder. Onun geçmişiyle ilgili ihanet ya da kaybediş öyküleri. Kahve fincanını dudaklarına götürürken elinin titremesini engellemeye çalışır. Saat gecenin 11'idir. Aylardan Şubat'tır. Yer Kuzey Amerika'da bir şehirdir. Otomat hüznün resmidir. Ancak hüzünlü bir resim değildir. İyi bir melankolik şarkının gücünü taşır. Eşyalar sert hatlıdır. Evet, ama mekan tümüyle mutsuzluk taşıyan bir mekan değildir. Salonda başka yalnız insanlar da vardır. Tek başına oturmuş, tıpkı resimdeki kadın gibi düşüncelere dalmış, toplumdan soyutlanmış bir halde kahvesini yudumlayan kadınlar ve erkekler. Toplumdan kopmuşluk hepsinde ortak olan duygudur. Ve bu ortaklık insana yalnız olanın sadece kendisi olmadığını anımsatır. Hopper, resimdeki kadının tek başınalığıyla özdeşleşmeye davet eder bizi. Resimdeki kadın onurludur. Kendinden çok başkalarını düşünür. Fakat başkalarına fazlaca güvenir. Biraz naif bir hali vardır sanki. Bedeni yaşamın sert bir köşesine çarpmıştır. Hopper bizi onun yerine koyar. Bizi dışarıda yaşayanların yanına evdekilerin karşısına yerleştirir. Yol üzerindeki restoranlarda, 24 saat açık olan kafeteryalarda, otel lobilerinde ve istasyon kafelerinde, yani kamusal olan ama yalnızlık hissi veren her yerde insan yalnızlığının azaldığını fark eder. Yepyeni ve bambaşka bir ortaklık duygusu keşfeder. Bu mekanlar tam anlamıyla evden uzaktır. Bu mekanlardaki parlak ışıklar ve umumi eşyalar evin bize sunduğu o sahte rahatlık duygusundan kaçmamızı, rahat bir soluk almamızı sağlar. Duvar kağıtlarıyla ve çevrelenmiş fotoğraflarla kuşatılmış evimizde, o bizi hep yarı yolda bırakmış sahte sığınakta, hüzne düşmektense burada düşmeyi tercih edebiliriz. Hopper'ın resimlerindeki insanlar ev olgusunun kendisine karşı çıkan insanlar değildir. Yalnızca ev onlara şu ya da bu şekilde ihanet etmiş, onları gecenin ve yolun kucağına itmiştir. 24 saat açık olan kafeterya, istasyondaki bekleme odası ya da motel, sıradan dünyada kendine bir ev edinememiş ama başına dik tutmuş insanların sığınağıdır. Büyük bir sanatçı ile ilişkiye girmenin yan etkilerinden biri, onun yapıtları sayesinde bazı şeyleri fark etmeye ve anlamaya başlamamızdır. Bu fark ettiğimiz ve anladığımız şeyler, ressamların da görseler kesinlikle fark edeceği şeylerdir. Hopper'a özgü diyebileceğimiz şeyleri görmeye başlarız. Bunları yalnızca Hopper'ın gittiği Kuzey Amerika şehirlerinde görmeyiz. Otellerin, benzin istasyonlarının, yol lokantalarının, havaalanlarının, otobüs garlarının, bütün gece açık marketlerin bulunduğu gelişmiş dünyanın herhangi bir yerinde Hopper'a özgü şeyleri fark ederiz. Hopper, ev ve ofis dışındaki binaları, yabancılaşma şiirinin farklı bir biçiminin yazıldığını bildiğimiz, insanların bir yerden bir yere giderken öylesine bulundukları yerleri, ara mekanları konu edinmiş sanat akımının babasıdır. Andreas Gursky ile Hannah Starkey'nin fotoğraflarında, Wim Wenders'ın filmlerinde, Thomas Bernhard'ın kitaplarında Hopper'ın varlığını hissederiz. Hopper'a özgü bir şeyi Londra ile Manchester'ı bağlayan otoyoldaki bir benzincinin kafesinde oturduğum bir akşam gördüm. Doğruyu söylemek gerekirse hiç güzel bir bina değildi. Çok parlak bir ışıkla aydınlatılmıştı. İnsanların yüzlerindeki beyazlığı ve yanaklarındaki kızarıklıkları iyice vurgulayan bir ışık. Çiğ renklere boyanmış sandalyeler ve koltuklar, sahte bir gülümsemenin saçtığı yapmacık neşeyle çevrelenmişti. Servis tezgahının etrafındakilerden hiçbiri konuşmuyordu. Merakına yenilip ya da yakınlık kurmak isteyip yanında oturanla sohbet etmek isteyen yoktu. Kimi zaman yanımızdakilere, kimi zaman da dışarıya boş gözlerle bakıyorduk. Sanki insanların arasında değil de dağlık bir yerde yüksek bir kayanın üzerine çıkmış oturuyorduk. Ben tezgahın köşesinde oturmuş, çikolata yiyor, arada da portakal suyumdan yudumlar alıyordum. Yalnız hissediyordum kendimi. Ama bu kez hissettiğim yalnızlık o kadar da yoğun bir biçimde acı vermiyordu. Hoşuma gittiği bile söylenebilirdi. Çünkü bu yalnızlık hissi kahkahalar atan, birbiriyle yakın olan insanların arasındayken yüzüme çarpmamıştı. Böyle bir durumda içinde bulunduğum ruh haliyle çevremde yaşananlar arasında zıtlık beni mahvederdi. Şu an yaşadığım yalnızlık, İletişim kurmanın zorluklarını ve başarısızlığa uğramış sevgi arayışlarını sessizce kabul eden, hatta kaba bir biçimde kutlayan bir mimari yapıda bulunduğum, herkesin birbirine yabancı olduğu parlak ışıklarla aydınlatılmış bir yerde oturduğum için keyifli bir yalnızlıktı. Benzin istasyonları bana her zaman Hopper'ın otomattan 13 yıl önce yaptığı, yine yalnızlık temalı benzin altlı resmini anımsatır. Korkutucu bir karanlığın içinde bir benzin istasyonu göze çarpar. Ancak Hopper'ın fırçasında yalnızlık bir kez daha etkileyici ve cazip bir duyguya dönüşür. Tablonun solundan bir sis gibi yayılan ve bize korkunun varlığını haber veren karanlık, istasyonun uyandırdığı güven duygusuyla tezat oluşturur. Gecenin ve vahşi ormanın ortasında insan eli değmiş son durak olan bu mekan, gündüz vakti şehirdeki herhangi başka bir mekana kıyasla çok daha cana yakındır, içimizi ısıtır. Kahve makineleri, dergiler, insanın faniliğinin ve küçük arzularının göstergesi olan jetonlar, dışarıdaki o koskoca insansız dünyayla, ayıların ve tilkilerin ayak seslerinin dal çıtırtılarına karıştığı dünyayla keskin bir tezat oluşturur. Bir derginin kapağında kalın pembe harflerle bu yaz tırnaklarımızı mor renge boyamamız önerilmiştir. Kahve makinesinin tepesine asılmış olan yazı, bize kahveyi mutlaka denememiz gerektiğini söyler. Benzin istasyonu, sonsuz ormanın içinde kaybolmadan önceki son durağımızdır. Burada bizi birleştiren şeyler, bizi birbirimizden ayıran şeylerden fazladır. Hopper'ın resimlerinin ilginç bir yanı vardır. İnsanların bir yerden bir yere giderken uğradıkları, eve hiç benzemeyen mekanlara odaklanıyor gibi görünseler de, onlara bakan bizleri, o mekanlara değil de kendi içimizdeki önemli bir yere gönderirler. Durağanlığın ve kederin, ciddiyetin ve özgünlüğün egemen olduğu bir yerdir burası. Böylece Hopper resimleriyle kendimizi anımsamamıza yardımcı olur. İnsanın kendini unutması mümkün müdür? Unuttuğumuz şey gündelik yaşamla ilgili bilgiler değil, kendimizi iyi hissetmemizi ve güçlü olmamızı sağlayan içimizdeki o yerdir. Aslında birbirinden farklı çok sayıda benliğimiz vardır ve bunların hepsini kendimiz olarak görmeyiz. Fiziksel görüntüyle ilgili bir örnek, farklı benliklerimizin hepsini kendimiz olarak görmediğimizi kanıtlar. Fotoğrafçının resmini çektiği kişi bir yandan o kişinin kendisidir. Çünkü fotoğrafı çekilen kişinin adı ile bizim tanıdığımız kişinin adı aynıdır. Ancak fotoğrafta gördüğümüz kişinin sahip olduğunu düşündüğümüz kişilik ve tavırlarla tanıdığımız kişinin kişiliği ve tavırları arasında önemli farklılıklar olduğunu düşünürüz. Bu görsel dinamiğin bir de psikolojik eş değeri vardır. Zihnimiz farklı kişiliklere sahip olduğumuzu düşündürtecek kadar birbirleriyle çelişen düşünceler ve ruh halleri tarafından işgal edilmiştir. Bu farklı düşünce ve ruh halleri öyle bir iç akışkanlık içinde var olur ki, kimi zaman doğaüstü güçlere hiç gönderme yapmadan kendimizi kendimiz gibi hissetmediğimizi rahatlıkla söyleyiveririz. Bir resme bakarken onun bizim için bir zamanlar önemli olduğunu ama şu an ona ulaşamadığımızı düşünebiliriz. Kartpostala basılmış bir resmi sürekli yanımızda olmasını istediğimiz için çalışma masamızdan görebileceğimiz bir yere asarız. Ben de Hopper'ın birkaç resmini bu nedenle çalışma odamın duvarlarına astım. Olmak istediğimiz insanın aslında derinlerde bir yerde olduğumuzu düşündüğümüz insanın duygusal dünyasının somutlaşmış bir biçimde yanı başımızda olmasından hoşlanırız. Resme her gün ondaki özelliklerin bize bulaşmasını ümit ederek bakarız. Resimde hoşumuza giden gördüğümüz yer değil, içimize işleyen atmosferdir. Resmin bütünü içinde var olan renkler ve biçimler aracılığıyla bize ulaşan bir duygudan etkileniriz. Bu duyguyu sürekli hissetmeyeceğimizi biliriz kuşkusuz. Sonsuza dek bu duyguyu içimizde yaşatmak mümkün değildir. Hatta sorunlarımıza pratik bir çözüm bile değildir. Sürekli farklı kişiliklere bürünmek zorunda olduğumuzu, özellikle de sıra dışı düşüncelerimizle birlikte ılımlı biri olmaya çalışırken ağzımızdan dökülüveren esprilerle anne baba olmanın getirdiği otoriter havayı bağdaştırmayı denerken biliriz. Ama yine de resmin bizde uyandırdığı duyguyu aslında kim olduğumuzu anımsattığı ve günlük hayatta bize destek olduğu için sevinçle karşılarız. Hopper, arabaları ve trenleri öne çıkaran resimler de çizdi. Yolculuk ederken iç dünyamızın derinliklerine dalmamız onun ilgisini çekmişti. Uçsuz bucaksız bir doğa parçasında yol alan trenlerdeki bir iki yolcunun kompartmanların atmosferinden etkilenmişti. Vagonun tekerlekleri hızla raylara sürtünüp ses çıkarırken, kompartmanına egemen olan derin sessizlikte raylardan gelen tıkırtı ve camlardan görünen manzaranın etkisiyle derin düşüncelere dalarız. Normal kişiliklerimizden uzaklaşmışızdır sanki. Tek düze dünyamızda yaşarken pek aklımıza gelmeyen düşünceler ve anılar ile baş başa kalmışızdır. Hopper'ın Kompartman C, Araba 293, 1938 adlı tablosundaki kadın da böyle bir ruh hali içindedir. Kitabını okumaya ara vermiş, bakışlarını kompartmanın içinden dışarıdaki manzaraya yöneltmiştir. Hareket eden bir uçak, gemi ya da tren kadar bizi kendimizle konuşmaya sevk eden pek az yer vardır. Önümüzdeki manzarayla aklımızda gelip giden düşünceler arasında garip bir bağıntı vardır. Geniş düşünceler geniş manzaralara, yeni düşünceler yeni mekanlara ihtiyaç duyar. Bazen kendimize dair derin düşüncelere dalarız. Düşünceler güçlerini kaybeder ve düşecekmiş gibi olur. Fakat yeni bir manzara onları canlandırıverir. Akıl, düşünmenin en gerekli olduğu zamanlarda düşünceden kaçmaya meyleder. Yalnızca düşünmek gerektiği için düşünmek, talep üzerine fıkra anlatmak veya bir şiveyi taklit etmek kadar insanı felç eden bir süreçtir. Düşünceyi asıl kışkırtan şey, aklın diğer kısımlarını müzik dinlemek veya bir sıra ağacı izlemek gibi eylemlerle görevlendirmektir. Müzik ve manzara, aklın sürekli iş gören, telaşlanan ve her şeyde kusur bulan kısmını bir süreliğine dinlenmeye bırakır. Müzik ve manzara olmasa, aklın hissettiğimiz kısmı bilincimizde beliren herhangi bir güçlük karşısında kendini kapatır. Anılardan, özlemlerden, içe dönük ve özgün düşüncelerden kaçar. Bunların yerine kurumsal olan ve kesinlikle kişisel olmayan düşünceleri tercih eder. Ulaşım araçları arasında düşüncenin gelişimine en çok yardım eden araç tren olsa gerek. Trenden görünen manzara, gemideki veya uçaktaki manzaralar gibi tek düze bir biçimde akıp gitmez. Trenin hareketi bizi çileden çıkarmayacak kadar hızlı ve yanından geçtiğimiz nesneleri ayırt edebileceğimiz kadar yavaştır. Trenler bize özel ve kişisel alanlardan kısa kesitler sunar. Bir an için mutfağındaki rafa uzanıp fincan alan kadını görürüz. Bir sonraki an evinin önündeki avluda uyuklayan adama dokunur bakışlarımız. Veya parkta ona atılan topu yakalayan çocuğa takılır gözümüz. Düşüncelere daldığımız, saatlerce süren bu tren yolculuğunun sonunda kendimize döndüğümüzü, bizim için önemli olan duygu ve düşünceleri geri getirdiğimizi hissederiz. Kendimizle yüzleştiğimiz yerin eviniz olması şart değildir. Aksine evdeki eşyalar değişimin önüne geçer. Çünkü eşyanın kendisi zaten değişmemektedir. Ev içindeki dekor yüzünden günlük yaşamdaki benliğimize, belki de bizim aslımızı yansıtmayan kimliğe zincirlenir kalırız. Oteller de ulaşım araçları gibi zihnimizin alışkanlıklarından kurtulmamıza yardımcı olurlar. Bu yüzden Hopper'ın onları da sık sık resmetmiş olmasına şaşırmayız. Otel odası 1931, otel lobisi 1943, turist odası 1945, tren yoluna bakan otel 1952, otel penceresi 1956, Batı Oteli 1957. Otelde yatağımıza uzanır, binanın içindeki asansörün sesiyle ara ara bozulan o sessizliğin içinde buraya gelişimize kadarki deneyimlerimizi yaşadığımız andan bir çizgiyle ayırır, geçmişimize tepeden bakarız. Günlük yaşamın koşuşturması içinde ulaşamayacağımız kadar yüksek bir noktadayızdır artık. Bunu sağlayan, etrafımızı saran, alışılmışın dışındaki dünyadır. Lavabonun kenarındaki minik sabunlar, minibara dizilmiş küçük şişeler, bütün gece servis yapacağını vaat eden oda servisi menüsü ve 25 kat altımızda sessizce akıp giden, tümüyle yabancısı olduğumuz bir şehir. Otel odasındaki masalara bırakılmış bloknotlara sabahın ilk saatlerinde iç dünyalarımızı ele veren yoğun duygularımızı dökeriz. Aşk, başka hiçbir özelliğinin yanı sıra yalnızlığının üstesinden gelmemize de yardımcı olur. Yabancılık duygusunun egemen olduğu Hopper'a özgü yerleri, özellikle de Little Chef lokantalarını ikimizin de sevdiğini karımla tanıştıktan birkaç hafta sonra keşfettik. Little Chef, İngiltere'de ilki 1958'de açılan otoyollardaki lokanta zincirinin adıdır. Amerika'daki küçük lokantaların İngiltere'deki karşılığıdır Little Chef lokantaları. Onlarda da yemekler kötüdür ama bu kötü yemeklerde şiirsel bir güzellik saklıdır. Karımı küçük bir kızken babası götürürmüş Little Chef'lere. Çok az konuşan bir adammış babası. İngiliz kahvaltısı sipariş eder, gazetesini okur, sigarasını içerken pencereden bakar ve bu sırada hiç konuşmazmış. Little Chef'e gitmek, sıkıcı bir şehir olan Suffolk'ta büyümenin sonucu olarak hep hissedilen o tek düzelikten, boğucu alışkanlıklardan kurtulup bir nefes almak anlamına geliyormuş. Karım hep krep sipariş verilmiş. Bir doğum gününde iki koca krep sipariş vermiş ve ailesinin arabasının arka koltuğunda mide bulantısından az kala kusuyormuş. Üniversite döneminde ise kampüsün ağır akademik ortamından sıkılıp sıradan hayatın akışını izlemek istediğinde kendini Little Chef'lerden birine atarmış. Bense anne ve babamla ender giderdim Little Chef lokantalarına. Genellikle yatılı okula dönmeden önce gittiğimiz için üzgün olduğumu anımsarım o yemeklerde. Öylesine renkli, sıcak ve neşeli bir ortam olurdu ki o lokantalarda. Oradayken birazdan kendimi bulacağım yatılı okulun havasından çok farklı bir havayı solurduk. Sonra büyüdüm. 20'li yaşlarımın ortasındayken uzun bir dönem canımı acıtan bir yalnızlığa boğulmuştum. O dönemde bazen arabama inip Londra'nın dışına çıkar, Little Chef lokantalarının birinde tek başıma öğle yemeği yerdim. Yalnızlığımı dokusunda yalnızlık olan bir ortamda yaşamak beni biraz rahatlatırdı. İnsanın morali bozuk olduğunda Schopenhauer okuyarak kendini daha iyi hissetmesi gibi ben de o lokantada kendimi daha iyi hissederdim. Little Chef lokantalarında yalnızlığın farklı halleri vardır. Hatta İngilizlere özgü yalnızlığın farklı hallerine ev sahipliği yapar bu lokantalar. Hem o yalnızlığı temsil eder, hem de garip bir biçimde ona iyi gelirler. Little Chef lokantalarının yabancılaştırıcı ortamında evdeki sıkıntılarımızın bazılarından, zihin alışkanlıklarımızdan, toplumun üst sınıflarına özgü yaşam tarzının kurallarından bir süreliğine uzaklaşır, başka bir yaşamın eğlenceli dünyasına adım atarız. İki insanın Little Chef'leri sevmesi aynı lokantalı tercih ettikleri anlamına gelmez. Onların çok derinlerdeki, çok özel bir ruh halini paylaştıklarını gösterir. Aslında Little Chef'lerde daha fazla düğün partisi verilmeli. Oscar Wilde, Whistle çizmeden önce Londra'da sis diye bir şey olmadığını söylemişti bir zamanlar. Kuşkusuz Londra sisli bir şehirdi. Ancak insanlar Whistler'ın resimlerindeki sisi görmeden önce şehrin bu özelliğini fark etmemişlerdi. Wilde'ın Whistler için söylediğini biz de Hopper için söyleyebiliriz. Edward Hopper resimlerini yapmadan önce çok az sayıda benzin istasyonu, Little Chef, havaalanı, tren, otel ve küçük lokanta gözümüze çarpmıştı. Ayrım 9, sonu 104. Kitabın sonu. 1 Mart 2017.